Ayrım 34.
1950'den sonraki büyüme teorilerinde de neoklasik anlayışı sürdüren iktisatçılar aynı anlayışı devam ettirdi. Buna karşılık özellikle Kaldor, Mirlees ile beraber Marx-Gill anlayışa yaklaştı. Teknolojik değişmeyi kapital birikimine bağladı. Buna göre bilgi yatırıma bağlı olarak büyüyordu. Hatta yatırımın nispi büyüme oranının fonksiyonu sayılıyordu. Arrow öğrenmeyi geçmişte yapılan gayri safi yatırımların fonksiyonu saydı. Sabit oranda büyüme haddinin nüfus artış haddinin birkaç katına ulaşabileceğini gösterdi. Bu iki had arasındaki çarpan öğrenme parametresinin niteliğiyle belirleniyordu. 3. İntibakı C'deki değişmede arayanlar. Solow, Swan, Hicks. Herod'ın büyüme teorisinde GW eğer GN'den büyükse, ekonomi tam istihdam tavanına çarptıktan sonra depresyon ve işsizliğe giriyordu. Çünkü ekonominin teknolojik değişme süratiyle nüfus artış hızının çizdiği sınırı aşması mümkün değildi. Herod bu savında kapital hasıla oranının sabit olduğunu varsayıyordu. Neoklasik eğilimdeki iktisatçılar kapital hasıla oranının sabit olmadığı durumlarda piyasa mekanizmasıyla bu intibakın nasıl olacağını araştırdılar. Gerekli büyüme haddinin tabii büyüme haddinden büyük olduğu bir ekonomide kapital hasıla oranının piyasa mekanizmasıyla değişebileceğini şöyle gösterdiler. Nüfus artış haddinin koyduğu sınırı ekonomi emek fiyatını kapitale oranla pahalılaştırmak yoluyla aşar. Diğer bir deyişle Herod'ın emekle kapital arasında ikame olanağı vermeyen üretim fonksiyonu, burada yerini ikamenin gerçekleşebildiği üretim fonksiyonuna bıraktı. Emeğin pahalılaşması emek tasarruf edici teknolojik değişmeyi harekete geçirir. K bölü L oranı yükselir. Aynı üretim miktarı daha yüksek K bölü L oranı ile gerçekleşince kapital hasıla oranı C büyür. C'nin büyümesi S bölü C oranını küçültür, ta ki tabii büyüme haddi ile gerekli büyüme haddi eşitlensin. K kapitali L emeği gösterir. Eğer tabii büyüme haddi GN gerekli büyüme haddi GW'dan büyükse, yukarıdaki değişmeler tam ters yönde olur. Reel ücret başlangıçtan itibaren ortaya çıkan işsizlik dolayısıyla reel faiz haddine oranla düşer. Nispi girdi fiyatlarındaki bu değişme emek yoğun teknoloji kullanımını teşvik eder. Aynı üretim miktarı daha fazla emek kullanımıyla sağlanıyor demek, kapital hasıla oranının düşmesi demektir. Görüldüğü gibi burada intibak mekanizması piyasa ekonomisinin değiştirdiği nispi girdi fiyatlarının etkisinde değişen teknoloji, dolayısıyla kapital hasıla oranı değişmelerine bağlıdır. İlginçtir ki Keynes ve onu izleyenlerin kurdukları teorilerde depresyona düşme nedeni şu temel savla ilgilidir. Eksant tasarruflar, tasarruf ve yatırım yapan toplum katlarının ayrıldığı bir ekonomide eksant yatırımdan büyük olabilir. Oysa neoklasik büyüme modellerinde bağımsız bir yatırım fonksiyonu yoktur. Tasarruflar yatırımı belirler. Bağımsız yatırım fonksiyonu olmadığı için tam istihdam dengesinde büyümenin kaçınılmazlığı gösterilebilir. Örneğin tabii büyüme haddi gerekli büyüme haddinden büyükse, reel faiz haddindeki yükseliş yatırımları düşürmez. Fakat kapital hasıla oranını düşürür ve gerekli büyüme haddini yükseltir. Neoklasiklerin ve Keynes okulu mensuplarının kurdukları büyüme modelleri, İdeolojik tutumlara bağlı olarak modellerdeki varsayımların nasıl değiştiğini, bu farkların nasıl kapitalizmin büyümesiyle ilgili çok farklı sonuçlara götürdüğünü açıkça gösterir. Neoklasik model, ücret, fiyat, faiz esnekliği konusunda eskiden beri var olan varsayımı sürdürür. Oysa Keynes ve izleyicileri bu esneksizliklere ve bunların doğurduğu sonuçlara sistemde önemli yer verir. İkincisi, neoklasik büyüme modelleri tasarrufların yatırımı belirlediğini, oysa diğerleri yatırımların fiili tasarrufları ex post olarak belirlediğini gösterir. Üçüncüsü, neoklasik modellerde olduğu gibi bağımsız yatırım fonksiyonu olmayınca, yatırımların tasarruflarla belirlendiği varsayılınca, girişimcilerin bekleyişlerine yer vermenin gereği de yoktur. Oysa Keynes ve onu izleyerek Harrod, sistemlerinde girişimcilerin bekleyişlerine anahtar rolü verir. Görüldüğü gibi ideolojik eğilimine bağlı olarak her iktisatçı kendi amacını gerçekleştirmesini sağlayacak varsayımları yapmaktadır. Biri iktisadi sistemin istikrarsızlığını göstermek, bunun sistemin içsel dinamiğinden doğduğunu ortaya koymak isterken, diğeri de içsel dinamiğin tam istihdamda sürekli büyüme yaratabilecek güçte olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. 4. Dengeli büyümenin nitelikleri. Robinson. J. Robinson, kapitalist ekonomiyi tam istihdam dengesinde büyümeye yönelten etkenleri incelemekten çok, almaşık büyüme biçimlerini inceledi. İstikrarlı büyüme çeşitleri kadar istikrarsız büyüme çeşitleri üzerinde de durdu. Ekonominin istikrarlı büyüme şartları olarak 6 başlıca etkeni ele aldı. Bunları teknolojik şartlar, yatırım politikası, tasarruf şartları, rekabet şartları, ücret pazarlıkları, mali şartlar olarak belirtti. Bu 6 şartın almaşık birleşimleriyle ilgili varsayımlara göre de almaşık büyüme modelleri ortaya koydu. J. Robinson, Harrod'un gerekli büyüme haddi ile tabii büyüme haddinin eşitlendiği koşulu altın çağı diye nitelendirdi. Çeşitli maden isimleri verdiği büyüme biçimleri bu 6 şartın birleşimine göre oluşuyordu. Büyüme ile ilgili nedensellik ilişkilerini açıklayabilecek model araştırmasında amacını şöyle saptıyordu. Milli politikaların hedefini ve etkisini değiştirmeyi amaçladıkları serbest ekonominin işleyişini anlamadan değerlendiremeyiz. Bunun için modelimiz üretimin tekil firmalar, tüketimin de tekil aileler tarafından çok önemli bir kontrola tabi olmaksızın karşılıklı ilişki içinde yürütüldüğü sistemi göstermektedir. Sayfa 115. Keynes okulu mensubu olan J. Robinson, İktisat politikası yoluyla değiştirilebileceğine inandığı ekonominin serbest işleyişindeki davranışını inceledi. 7. Maksimum büyüme haddi, von Neumann. Von Neumann, iki temel koşulu gerçekleştirebilecek sabit oranda büyüme hızını çok soyut bir matematiksel model içinde araştırdı. Bu koşullardan biri tam rekabetin gerektirdiği gibi kârın bulunmamasıdır. İkincisi bir teknolojik koşuldur. Bir dönemdeki girdi gereklerinin bir önceki dönemin çıktılarını aşmamasıdır. Denge bu modelde bütün çıktıların, girdilerin ve yukarıdaki iki koşulu yerine getirecek üretim süreci yoğunluklarının sabit oranda büyümesi olarak tanımlanmaktadır. Modelin ilk kez iktisadi büyümenin genel denge analizini gerçekleştirdiği kabul edilir. Bu bakımdan Walras-Gill genel denge analizinden daha girifttir. Ayrıca doğrusal programlama ve oyun teorisinin ilk izleri de modelde bulunmaktadır. Modeldeki ekonomi doğrusal homojen bir üretim fonksiyonu ile tanımlanır. Bir dönemin çıktıları, izleyen dönemin girdilerini oluşturur. Her mal her bir üretim sürecinde ya girdi ya çıktıdır. Girdi çıktı oranları sabittir, teknoloji veridir. Emek ve doğal kaynakların sınırlayıcı bir etkisi yoktur. Tüketim, Sraffa'nın ikinci modelinde olduğu gibi, girdi olarak malların emek üretimine dönüşme süreci diye düşünülür. Çünkü sistemde insan dahil mallar gibi canlılar da tekrar üretilebilen çıktılardır. Bu koşullardaki bir ekonomi eğer büyüyorsa, bütün çıktılar bir önceki dönemin çıktılarını, yani bu dönemin girdilerini aşacaktır. A, ekonomide denge büyüme hızı en yavaş olan nesneyi gösterirse, diğerleri buna eşit ya da bundan daha hızlı büyüyor demektir. Nakdi faiz haddini de B ile gösterelim. Kar olmaması koşuluna göre, herhangi bir üretim sürecinin girdilerine yapılan nakdi harcama artı bu paranın faiz haddi, bir dönemde bu üretim sürecinin çıktısına eşit veya bundan büyük olmalıdır. Teknolojik koşula göre de bütün üretim süreçlerinde herhangi bir girdiden kullanılan toplam, bir önceki dönemde bu girdiden üretilen miktara eşit veya bundan küçük olmalıdır. Von Neumann şu sonuçları ispatlar. 1. A'ya eşit olan tek bir büyüme haddi vardır. 2. Kar olmaması koşulu dolayısıyla bu denge büyüme haddi faiz haddine eşittir. Öyle ki çıktının büyüme oranı ancak faiz giderini karşılar. A eşittir B'dir. 3. Tam rekabet koşuluna uygun biçimde bütün üretim süreçleri sıfır karla çalışır. Zararla çalışan üretim süreçleri kullanılmaz. 4. A'dan üretimi daha süratle büyüyen çıktılar, izleyen dönemde girdi gereklerini aştığı için serbest mal niteliği kazanır. 5. Denge büyüme haddi A'dan daha büyük bir büyüme oranı sürdürülemez. Çünkü eğer böyle bir oranı sağlayacak alternatif üretim süreçleri olsaydı, girişimciler bu süreçleri kullanacaktı. Nedeni de B faiz haddinde bu alternatif üretim süreçlerinde kâr etme olanağının doğmasıdır. Bu durumda faiz haddi yükselir ta ki kâr ortadan kalksın. Faiz haddinin yükselmesi eski üretim süreçlerini zararlı hale getirir. Diğer bir deyişle A'dan daha yüksek denge büyüme oranı sağlayan alternatif büyüme süreçleri varsa A denge ile bağdaşık olamaz. Von Neumann'ın bu modeli üretim ve tüketim, paralı yol, turnpike teoremleri denilen matematiksel büyüme modellerine öncülük etti. Bu teoremler de statik neoklasik teorinin temelindeki ideolojiyle bağdaştı. Bu açıdan tüketim paralı yol modeli ve birikimin altın ilkesine kısaca değinmekte yarar vardır. Von Neumann'ın büyüme hızı eşittir faiz haddi ilkesine mikro düzeyde bir kişinin banka mevduatının artışı örnek gösterilebilir. Örneğin cari faiz haddi %10 ise yatırılan 1 lira bir yıl sonra 1.10 lira olur. Bu kişi emek geliriyle geçinip banka mevduatını ve bunun faizini hiç çekmezse mevduatın yıllık büyüme hızı faiz haddine eşit olur. Bu olgu makro düzeye aktarılınca şu sonuca varılır. Eğer bütün kazanılmamış gelirler yatırıma gider, emek gelirleri tüketilirse aynı eşitlik geçerli olur. Ekonomi faiz haddine kapitalin marjinal verimi eşit sabit bir oranda büyür. Birikimin altın ilkesinin en şaşırtıcı sonucu şudur. Tüketimin büyüme çizgisi bu durumda diğer bütün büyüme çizgilerinden daha yüksektir. Birikimin altın ilkesi hattında tasarruf oranı tam rekabet dengesinde kapitalin gelir payına eşittir. Bu koşul kapitalin marjinal veriminin faiz haddinin büyüme hızına eşit olmasıyla aynı şeydir. Böylece kapital gelirini yatıran kapitalistler emek gelirlerini tüketen işçilere en büyük katkıyı yapmış, onun tüketiminin de maksimum çizgide büyümesini sağlamıştır. Büyüme haddi eşittir faiz haddi ilkesi de soyut bir matematiksel modelin basit eşitliği olmanın ötesinde bir anlama bürünmüştür. 8. Keyneskil ihtilalin reddi ve karşı ihtilalin yeni makro teorisi. Keynes'in izleyicileri getirdiği tahlil araçlarını geliştirirken bir yandan da 1950'li yıllardan itibaren buna karşı ihtilal laissez-faire yandaşlarınca geliştiriliyordu. Karşı ihtilal 1970'li yılların ortasına kadar etkili olamadı. Keyneskil ve neoklasik teorilerin sentezinden Hicks Hansen'in türettiği teoriye Phillips eğrisinin eklenmesiyle oluşturulan model, akademik çevreler kadar iktisat politikasında da hakimiyetini sürdürdü. İzleyen yıllarda oysa faiz hadleri ve döviz kurlarının petrol fiyatları ve diğer fiyatların değişken olması, enflasyon içinde durgunluğun yayılması Keynes okulunun varsaydığı temelleri sarstı ve karşı ihtilallerin güçlenmesini sağladı. 1980'li yıllarda teoride olduğu kadar uygulamada da hakimiyet ikincilere geçmişti. Ancak yeni makro teori alanındaki arayışlar devam ediyor. Karşı ihtilalin uygulamadaki en önemli sonucu enflasyonun birincil, işsizliğin ikincil sorun sayılması oldu. devletin küçülmesi hedefine dönük olarak da sosyal nitelikli kamu harcamaları azaltıldı. Az gelişmiş ülkelerde bu değişmeden olumsuz etkilendi. A. Keynesyen tahlilin anlamsızlığı savı ve monetarizme geçiş. Friedman ve izleyicileri. M. Friedman ve izleyicileri, Keynes'in eleştirisinden yola çıkıp hiç de yenilik getirmiş olmadığını söylediler. Friedman bu sonuca şöyle varıyor. Genel teoride Keynes'in yaptığı sadece nakdi gelirle para arzı arasındaki ilişki yerine, nakdi gelirle yatırım veya otonom harcamalar arasındaki ilişkiyi vurgulamaktır. Bunun sonucunda gerek teori gerekse politika, yatırım, maliye politikası ve tüketim harcamaları ile gelir ilişkisine önem vermiş, para sahneden silinmiştir. Her ne kadar Keynes miktar teorisini reddetmediyse de ondan farklı bir yaklaşımı vardır. Eksik istihdam dengesi koşullarında Fisher denklemindeki V veya Cambridge denklemindeki K'nin çok istikrarsız olduğunu ve nakdi gelir ya da para arzındaki bağımsız değişmelere bunların edilgen biçimde uyacağını iddia etmiştir. Varsaydığı koşullarda mübadele denklemi veya Cambridge denklemi iktisat politikası veya geleceği öngörü için yararlı sayılamazdı. Friedman'a göre Keynes'in miktar teorisinden ayrılmasına yol açan şu varsayımlardı. Bir kere para talebini düşük faiz hadlerinde mutlak diye kabul etti. Bu koşulda para miktarı değişmeden gelir değişebileceği gibi gelir değişmeden de para miktarı değişebilirdi. Keynes'in kendisi mutlak likidite tercihinin gelecekte önemli olabileceğini söylediyse de bunu istisnai durum sayıyordu. Bununla birlikte faiz hadlerini çoğu zaman bunun ancak biraz üzerinde oluşuyor kabul etti. Dolayısıyla paranın dolanım hızını sanki bu istisnai durum geçerliymiş gibi istikrarsız diye düşündü. İkincisi, izleyicileri daha da ileri gittiler. Tüketim ve yatırım harcamalarının faiz haddi değişmelerine duyarlı olmadığını kabul ettiler. Öyle ki para miktarındaki değişmelerin paranın dolanım hızında ters yönde bir değişme ile telafi edildiğini ileri sürdüler. Oysa Friedman'a göre tüketim ve yatırım harcamalarının faiz elastikliği yüksektir. Paranın miktar teorisi ile Keynesyen tahlil arasındaki farklar Friedman'a göre teori değil sadece ampirik bulgularla saptanabilecek varsayımlarla ilgilidir. Bu nedenle Friedman, paranın dolanım hızının Keynesyen teorinin söylediğinin aksine istikrarlı olduğunu kanıtlamak için genel istatistiki araştırmalara girmiştir. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Keynesyen teorinin etkisinde bir ülke diğerini izleyerek ucuz para politikası uygulamıştır. Efektif talep yetersizliğini gidermek için yatırımları arttırmayı amaçlamıştır. Sonuç ise miktar teorisinin öngördüğü gibi enflasyon olmuştur. Friedman'a göre Keynes'in izleyicileri her ne kadar Keynesyen tahlil araçlarını kullanmaya bugün devam ediyorlarsa da artık varsayımlarını değiştirmiş bulunuyorlar. Ne likidite tercihinin mutlak olduğunu ne de yatırımların faiz elastikliğinin düşük olduğunu varsayıyorlar. Bununla birlikte tahlillerini otonom harcama ve yatırım çarpanı çerçevesinde yürütmeye, para miktarını da diğer etkenler arasında sadece bir tanesi kabul etmeye devam ediyorlar. Oysa istatistiki araştırmalar paranın dolanım hızının Keynes'in çarpanından çok daha istikrarlı olduğunu gösteriyor. Miktar teorisi kabul edilirse genel fiyat seviyesi ve nakdi gelir düzeyi açısından para arzı anahtar değişken sayılır. Para arzı üretime oranla fazla artmamalıdır ki enflasyon az artmamalıdır ki deflasyon önlenebilsin. Ne var ki miktar teorisinin reel gelir artışı ile ilgili bir iddiası yoktur. Hem enflasyon hem genel fiyat seviyesi düşüşü anlamında deflasyon, ekonominin büyümesi, duraklaması ya da gerilemesi ile bağdaşabilir. Para arzı makro değişkenlerin nakdi değerlerini belirlemekle beraber reel değişkenleri ancak geçici olarak değiştirebilir. reel faiz haddi, reel ücret, reel milli gelir ve istihdam hacminin para arzından etkilenmeyen tek reel denge değeri vardır. Bunlar uzun dönemde reel etkenlerle belirlenir. Bakınız sayfa D. Keynesgil tahlilden çıkarılan maliye politikasına güvende Friedman'a göre yerinde bir inanç değildir. Çünkü miktar teorisine göre devletin bütçe fazlası ya da açığı vermesinin ekonomiye etkisi mali kaynakların hangi yollardan karşılandığına bağlıdır. Eğer bütçe açığı para arzı genişletilmeden halktan borç alarak karşılanıyorsa, bunun ekonomideki doğrudan genişletici etkisi, mali kaynakların devlete aktarılmasının yol açtığı dolaylı daraltıcı etkisi tarafından büyük ölçüde giderilmiş olur. Ayrıca bunun genişletici etkisi ancak bütçe açığının devam ettiği sürece özgüdür. Buna karşılık eğer bütçe açığı para arzı genişlemesiyle karşılanıyorsa durum farklıdır. Açık ortadan kalktıktan sonra da genişleyen para arzı genişleyici etkisini sürdürür. Ne var ki bunun için devletin bütçe açığı vermesine gerek yoktur. Para arzını genişletecek diğer herhangi bir etken aynı sonucu verir. Bakınız sayfa C. Böylece Keynes'in izleyicilerine göre iktisadi düşüncede ihtilal yaratan Keynesgil teori, monetarist M. Friedman'a göre miktar teorisiyle açıklanamayacak hiçbir şey söylemediği gibi, dayandığı varsayımlar da ampirik bulgularla doğrulanmıştır. Devlet, konjonktür dalgalarını gidermek amacıyla para arzı değişmelerine dahi güvenemez. Yapacağı tek iş, her yıl para arzını reel gelir artış haddine göre sabit bir oranda arttırmakla yetinmektir. Yani liberal anlayışa uygun biçimde devletin uygulayacağı en iyi politika hiçbir işe karışmamaktır. Nitekim monetarizmin Keynes öğretisinin yerini aldığı 1970'li yıllardan sonra kamu gelirlerini ve kamu harcamalarını, dolayısıyla da devletin ekonomideki rolünü azaltmayı haklı gösteren teoriler kurulmaya, iktisat politikasında da talep yönetimi yerine ekonominin arz yönünü vurgulayan politikalar gündeme gelmeye başladı. Keynes teorisi uygulamada efektif talebin ekonomiyi enflasyon ve deflasyona sürüklemeyecek düzeyde tutulması anlamında talep yönetimi politikalarını ortaya çıkarmıştı. Buna karşılık enflasyon ve durgunluğun yoğunlaşmasını izleyerek ekonominin toplam arz eğrisinin dışarı doğru genişletilmesini ileri süren, yani arz yönü iktisadına dayanan ve bunu da devletin ekonomideki rolünün azalmasında gören politikalar uygulamaya girdi. Bu uygulamalar vergilerin düşürülerek ve kamusal denetimin azaltılarak bireyleri daha fazla çalışmaya, şirketleri daha fazla tasarruf ve yatırım yapmaya teşvik ederken, yaygın sosyal refah harcamaları da azaltıldı. Böylece gönüllü işsizlerin cari ücreti kabul edip çalışması beklendi. Kısacası Keynesgil teori ve politika yerini monetarizm ve arz yönü iktisadına bırakırken, askeri harcamalar dışında kalan alanlarda devletin ekonomideki rolü de azaltılmıştır. Uluslararası kredi kurumları yoluyla bu uygulama yeni gelişen ülkelere de yayılmıştır. Yani laissez-faire ideolojisi geri gelmiştir. B. Miktar teorisine dayanan konjonktür tahlili Friedman. Friedman için iktisadi istikrarsızlık para miktarındaki değişmelere bağlı bir olaydır ve devletle bankaların iktisadi sisteme müdahalesinden doğar. 1929 Büyük Dünya Depresyonu'nu ABD para stokunda 1930'lardaki büyük azalışa dayanarak nakdi bir olay sayar.